Ayrım 26.
Şurası açık ki Atıf Efendi Fransız devrimini Hristiyan devletlerle aynı ölçüde olmak üzere Osmanlı devletini de tehdit eden bir tehlike olarak görüyordu. Ona göre bunun hakkından gelmek hem Baba Ali ile doğrudan komşuları Avusturya ile Rusya arasındaki geleneksel düşmanlıktan hem de Baba Ali ile Fransa arasındaki geleneksel dostluktan daha ağır basıyordu. Fransızların 1 Temmuz 1798'de İskenderiye'de karaya çıkışları ve onu izleyen tarihlerde Mısır'la Filistin'deki etkinlikleri Atıf Efendi'nin düşüncesini doğruladı. Devrimci Fransa'nın Arap halklarına çarpmasının uzun vadeli etkileri pek bilinir. Ancak doğrudan etkiler bile öylesine kaygılandırıcı oldu ki Osmanlı hükümetini günümüzde psikolojik savaş denilen bir yola sürükledi. Arapça kaleme alınıp Suriye'de, Mısır'da ve Arabistan'da dağıtılan bir bildiride devrimci öğretiler şöyle mahkum ediliyordu. Siz ey Allah'ın birliğine inanan Müslümanlar topluluğu, bilesiniz ki Fransız milleti, Allah onların evini yıksın ve sancaklarını düşürsün. Ayaklanmış kafirler ve baş kaldırmış serserilerden oluşan bir millettir. Bu adamlar ne göğün ve yerin sahibinin birliğine inanıyorlar, ne de hüküm gününde şefaatçinin görevine. Her türlü dini terk etmişlerdir ve öte dünya ile onun cezalarını yatsımaktadırlar. Kıyamet gününe inanmıyorlar ve sadece zamanın geçişiyle yok olacağımızı, içinden çıktığımız karınla bizi yutan topraktan başka bir şey bulunmadığını, bütün bunların ötesinde ölümden sonra dirilmenin söz konusu olmadığını, verilecek hesabın, ödüllendirilmenin, sorgulama ve yanıtın bulunmadığını ileri sürüyorlar. Böyle olduğu için de kiliselerini ve haçlarının süslerini yağmalamışlardır, rahiplerine ve papazlarına saldırmışlardır. Peygamberlerin getirdikleri kitapların baştan aşağıya yanlış olduklarını, Kur'an'ın, Tevrat'ın ve İncil'lerin yalandan ve gevezelikten başka bir şey olmadıklarını savunuyorlar. Musa, İsa ve Muhammed gibi peygamber olduklarını ileri sürenlerin peygamberlikleri gerçek dışıdır ve hiçbir peygamber ve havari dünyaya asla gelmiş olmayıp cahillere yalan söylemişlerdir. Onlara göre bütün insanlar eşittir ve insan olarak birbirlerine benzerler. Birinin ötekine üstünlüğü ya da liyakati yoktur. Herkes kendinden sorumludur ve yaşama araçlarını bu dünyada kendisi örgütler. Ve bu boş inancın ve abes düşüncenin içinde yeni ilkeler koymuş ve kanunlar saptamış, şeytanın esinlettiğini kurmuş, dinlerin temellerini yıkmış, yasaklanmış şeyleri kendileri için meşru kılmışlardır. Tutkularının istediği her şeye izinlidirler ve çılgın deliler gibi olan sıradan insanları da günahlarının içine çekmişlerdir. Dinlere karşı başkaldırı tohumlarını ekmiş, krallar ve devletler arasına kargaşa sokmuşlardır. Yalan kitaplar ve düzmece davranışlarla bütün topluluklara hitap ediyor ve şöyle diyorlar. Biz sizdeniz, sizin dininizden ve sizin topluluğunuzdan ve onlara boş vaatlerde bulunup korkunç öneriler ileri sürüyorlar. Kendilerini baştan aşağıya hayasızlığa ve sefahate teslim etmişlerdir. Kalleşlik ve kendini beğenmişlik atına binmişler, hata ve dinsizlik denizine dalmışlar ve şeytanın sancağı altında birleşmişlerdir. Kendilerine boyun eğmeyenleri ve arkalarından gitmeyenleri zorlamaktadırlar. Öyle ki öteki Frank milletler onların haksızlıkları yüzünden karışıklık ve düzensizlik içine atılmışlardır. Köpekler gibi havlayıp kurtlar gibi ısıran Fransızlar bu milletlere ve topluluklara karşı birleşmiş, onların dinlerinin temelini yıkmanın ve karılarıyla mallarını yağmalamanın arkasındadırlar. Kan su gibi akmış ve Fransızlar amaçlarına erişmişler, onlar üzerinde adaletsizlik ve kötülükle hüküm sürmektedirler. Sonra iblisliklerini ve iğrenç komplolarını Muhammed'in ümmetine doğrultmuşlardır. Onların cumhuriyetini yöneten ve ordularına şeflik eden Bonaparte'ın yazdığı mektuplar, kimi casuslarımızın aracılığıyla elimize ulaşmıştır. Dinleyin şimdi saçma sapan sözlerini ve ayan beyan kötü yürekliliğini. Bildiri ele geçirilmiş bir mektubun tam ve harfi harfine metni olduğu söylenen şeyi vererek sürüyor. Alabildiğine ahenkli bir nesir halinde düşüncelerini dile getiren Napolyon, yurttaşlarına Darül İslam'ın sağlam, güçlü ve imanında sarsılmaz olduğunu söylüyor. Fransızlar İslam ülkelerine gelecek olurlarsa, karşılaştıkları insanların gösterecekleri güce göre davranışlarını değiştirmek zorunda kalacaklardır. Zayıflara karşı savaş ve yağmaya başvurabilirler, ancak güçlülere karşı hile yoluna sapmalıdırlar. Onların dinine, onuruna ya da mallarına karşı her türlü doğrudan saldırıdan kaçınarak Müslümanlar arasına karışıklık ve güvensizlik tohumları ekmeli. Soyluların üzerinde aşağılık kişilerin otoritesini kurmalı. Çeşitli gruplar arasındaki uyuşmazlıkları körükleyerek halkı sultan ve sahiplerine karşı baş eğmemeye kışkırtmalıdır. Böylece İslam'ın düzen ve birliğinin temelini oyarak hoşlarına giden şeyi yapabilir duruma geleceklerdir. Güçlüler zayıfların yardımıyla atılmalı. Ondan sonra zayıflar kolayca ortadan kaldırılacaktır. Ancak İslam'la Fransızların ilkeleri birbiriyle temelden uzlaşmaz oldukları için ve aralarında gerçek bir yakınlık ve güven söz konusu olamayacağından, zaferden sonra Kabe'den başlayıp en küçüğüne varıncaya değin, onların bütün cami ve mihraplarını yıkmak, kadınlar ve gençler bir yana, bütün halkı kesip doğramak gerekli olacaktır. İşte o zaman toprakları ve malları ele geçirilip bölüşülebilir. Halkı böylece dehşete düşürdükten sonra ve Mısır'daki Fransız otoritesine inandırıcı bir açıklama getirmek için bildiri İslam meşruluğu ve dayanışmasına güçlü bir çağrıyla sürüyor, çabuk ve etkili bir askeri yardım vaadiyle sona eriyor. Dipnot, İstanbul arşivlerindeki bir belgeden alınmış Türkçe metni Karal veriyor. Bakınız Fransa-Mısır sayfa 108 ve devamı. Arapça metin Akka'dan Sir Sidney Smith'in getirdiği biçimiyle Cezzar Paşa'nın bir Arapça biyografisinde zikredilmiştir. British Museum, MS Oriental, 3033, Folio 48A ve devamı. Her ikisi arasında bazı farklılıklar var. Gerçekten dağıtılmış metnin bir bakıma saklanmış olabileceği noktasından hareketle ben ikincisini izledim. Fransız devriminin nitelikleri arasında Atıf Efendi ile bildirinin yazarına en çok çarpıcı olanların hangileri olduğunu görmek ilginç. Ne biri ne de ötekisi Hristiyan Avrupa'da onca yankılar yapmış olan 16. Louis'nin idamına hiçbir yollamada bulunmuyorlar. Prusya'nın İstanbul'daki işgüderi von Knobelsdorf 11 Mart 1793'teki bir resmi yazısında şu noktaya işaret ediyor. Bu korkunç cinayeti en küçük ayrıntılarına değin öğrenen büyük senyör öylesine üzüldü ki buna hasta düştü. Bütün divan, bütün halk dehşete kapıldı bundan. Dipnot, J.W. Zinkaysen, Geschichte des Osmanischen Reiches, 6, sayfa 858-859, not 2. Sultanın hükümdar kardeşinin idamından dehşete düşüp hasta olmuş olması pek mümkündür. Ancak bir hükümdarın çarpıcı biçimde ölmesi İstanbul'da olağandı ve fazla yoruma yol açmayacak denli siyasal yaşamın bir özelliğiydi. Monarşinin kendisinin ortadan kaldırılması özellikle dikkati çekmiyordu. Osmanlılar Venedik'le Raguza'nın cumhuriyetçi kurumlarına yüzyıllardan beri alışıktılar ve bir cumhuriyetin kurulmasında onları kaygılandırabilecek hiçbir yön yoktu. İstanbul'un yönetici çevrelerini gerçekten rahatsız edip heyecanlandıracak şey devrimin laik niteliğiydi. Kilise ve devlet ayrılığı, her türlü dinsel öğretinin terk edilmiş olması akla olan tapınçtı. Fransızların Hristiyanlığı reddettiklerini belirterek ve İslam karşısında sempati besleyerek Müslümanların yakınlığını çekme girişimi belli bir tepkiye yol açtı. Ancak çok geçmedi, Avusturya ve Rusya'nın yardımıyla imparatorluğun yöneticileri, İslam düzeni ve geleneksel ilkeleri için gösterilen dostluk önerilerinin ortaya koyduğu tehlikelerin farkına vardılar. Osmanlı kaynaklarında gördüğümüz yığınla düşmanca yollamaya bakıp propagandanın başarısı derecesi hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Aynı zamanda yöneticiler Türkler için olmaktan çok Babali'nin önce Hristiyan uyrukları için bir tehlike olarak görülse de eşitlik ve özgürlük kavramlarındaki yıkıcı içeriği de değerlendirmeye başladılar. Fransa, Türkiye ile savaş halinde olduğu sürece Fransız düşüncelerinin Türklere geçişi gösterilmiş oldu. Bununla beraber 30 binden az bir Fransız ordusunun Mısır'ı fethetmede gösterdiği hızlı ve kolay başarı ve orayı 3 yıldan fazla bir süre yönetmesi etkilemekten geri durmadı. Bunun gibi Mısır'daki Fransız yöneticilerinin hoşgörü ve yakınlıkları da gözlere çarptı. Barış Antlaşması'na göre Fransa İonya Adaları'ndan da Mısır'dan da çekildi ve Babali ile kısa süren komşuluk bitti. Fransa'nın sesi artık Yunanca ve Arapça haykırmadığından İstanbul'da daha algılanır oldu. Brün, Ruffin ve Sebastiani Fransa'nın Babali nezdindeki etkisini eski haline getirmeye çalışırken yeni bir Türk elçisi Mehmet Said Halet Efendi Paris'te göreve geldi ve 1803'ten 1806'ya değin orada kaldı. Halet tepeden tırnağa bir gericiydi ve batılı olan her şeyden nefret ediyordu. Fransa'nın yöneticileri hakkında şöyle yazıyor. Artık kralları olmadığı için Fransızların hükümetleri de olmaz. Dahası aradaki boşluğun sonunda yüksek makamların çoğu aşağı halk tabakasının eline geçmiştir ve kimi soylular kalmış da olsa gerçek iktidar aşağılık halkın ellerindedir hep. Böylece onlar bir cumhuriyeti örgütleyemediler. Bir devrimci topluluğundan başka bir şey olmadıkları için ya da tam Türkçesiyle sadece bir köpek sürüsü olduklarından bir millet bundan meşruluk ya da dostluk bekleyemezdi. Napolyon'dan bütün devletleri kendi lanetlik milletiyle aynı düzensizliğin içine düşürmeye gayret eden bir vahşi köpek diye söz ediyor ve Talleyrand'ı da bir rahip sahtesi ve sıradan haydutların kalıntısı olarak görüyor. Dipnot E.Z. Karal, Halet, sayfa 32-35-62. Ancak Halet Efendi'nin kendi deyimiyle Frangistan hakkındaki eleştirileri bile Fransız etkisinde nedenli kaldığını gösteriyor. Halet Efendi'nin İstanbul'daki gerici takımına getirdiği desteğe karşın Fransız etkisi artmaya devam ediyordu. 1805'teki Fransız zaferleri ve Avusturya ile Rusya'nın düştükleri alçaltıcı durum sultanı sevindirdi ve bunlar Napolyon'u imparator olarak tanımaya götürdü onu. 1806 Ağustos'unda Sebastiani İstanbul'a döndü ve çok geçmedi Babali, Rusya ve İngiltere'ye karşı savaşa girecek duruma geldi. Büyük ölçüde Sebastiani ile belli sayıda Fransız subay ve gönüllülerinin atılgan girişiminin eseri olarak bir İngiliz donanmasının İstanbul önünde uğradığı başarısızlık, elçiye Babali yanında eskisinden çok farklı bir etkileme gücü kazandırdı. Ne var ki yine bu Fransız etkisinin zaferi ve Fransızların İstanbul'un savunulmasındaki üstünlükleri Müslümanların duygularını zorladı. Bir silahlı tepkiyi kışkırtmada yardımcı oldular ve sonunda 3. Selim 29 Mayıs 1807'de tahttan indirildi ve reform yandaşları kesilip doğrandı. Dipnot J.W. Zinkaysen Geschichte des Osmanischen Reiches 7 sayfa 455 ve devamı. Bu olaylardan aşağı yukarı bir yıl sonradır ki İmparatorluk Vakan Üvisi Ahmet Asım Efendi 1791-1808 yıllarını içine alan tarihini yazdı. Onun anlattıklarından Türkiye'de bu yıllar boyunca Fransız etkilerinin genel durumu hakkında açık bir izlenim edinebiliyoruz. Asım Efendi imparatorluğa askeri gücünü yeniden kazandırabileceği umudunu beslediği reformları olumlu karşılıyor ve ilginç bir bölümde Rusya'nın batıdan bilim ve tekniği alarak zayıflık ve barbarlıktan kurtulup büyük bir devlet haline geldiğini anlatıyor. Dipnot Asım Tarihi 1 sayfa 265. Ancak alabildiğine de Hristiyan karşıtı. Bütün Hristiyan devletleri İslam'ın kaşarlanmış düşmanları olarak görüyor ve onlarla vaktiyle yapılmış antlaşmaların kötü sonuçlarından başka bir şey aklına getirmiyor. Daha da özel olarak Fransızlara karşı tiksinti duyuyor ve üyelerine budala düş kurbanları deyip Türkiye'deki aşırı Fransız topluluğa hakaret ediyor. Dipnot AGE sayfa 76, 175 ve devamı. Fransa'nın iç işlerinden pek az bahsediyor ve ettiğinde de hep düşmanca bir tutum içinde. Cumhuriyet bulunan bir midenin gurultuları ve kıvranışları gibiydi. Dipnot AGE sayfa 78. İlkeleri dinin terk edilmesi ve zenginlerle yoksulların eşitliğinden başka bir şey değildi. Dipnot AGE sayfa 62. Fransızların Türkiye'deki etkinlikleri hakkında daha da fazla söyledikleri, 3. Selim'in reformlarının başarısı ve başarısızlıkları ile sultanın düşüşünün nedenleri ve koşulları üzerine yaptığı uzun bir tartışmada Asım Efendi Fransız etkisine alabildiğine dikkat çekiyor. Fransızlar kendilerini dost hatta İslam'a dönmeye aday kişiler olarak gösterdiler. Hristiyanlığa karşı düşman oldukları ve Muhammed'in öğrettiklerini izleyecekleri konusunda Türklere güven verdiler. Yoğun bir propagandayla yalnız devlet büyüklerinin değil sıradan insanların da kafalarını karıştırdılar. Zararlı düşüncelerini yaymak için Türk tayfasını arayıp bulmuş, onları dostluk ve iyi niyet vaatleriyle aldatıp oyalayarak ve böylece içli dışlı sosyal ilişkiler yoluyla yığınla insanın kanına girmişlerdir. Meşruluk libasından soyunmuş kimi duygularının ardından gidenler, onlardan politika öğrenmişlerdir bazen. Kimisi de dillerini öğrenmenin arzusu içinde Fransız hocalar edinmiş, onların ağzını öğrenmiş ve onların kaba deyimleriyle gururlanmışlardır. Böylece Frank adetlerini kalplere sokmakta ve aklı zayıf ve inancı yüzeysel kişilere kendi düşünce biçimlerini sevdirmektedirler. Aklı başı yerinde ve ileriyi gören kişilerle başka devletlerin elçileri bu durumun tehlikesini önceden görmüşlerdir. Kaygı ve kınamayla dolu olarak olan bitene karşı söylenmişler ve bunları hem açık hem kapalı mahkum etmişlerdir ve onların etkinliklerinden doğacak zararlı sonuçları belirtmişlerdir. Bu suçlu takımı ve bu iğrenç çete yalan dolanla doluydular. Politikalarının tohumunu önce devlet büyüklerinin yüreklerine ekerek, sonra da kışkırtmalarla baştan çıkarıcı düşünce biçimleriyle kutsal yasanın ilkelerinin, Allah korusun, dibini oymayı başarmışlardır. Dipnot, AGE sayfa 374-376, ayrıca bakınız Cevdet Paşa, sayfa 196 ve devamı. Avrupalı öğretmen ve uzmanların etkisini, genç Türklerin Avrupalı düşünce ve adetler için gösterdikleri abartılmış saygıyı, Avrupa davranış ve örflerine beceriksizce öykünmeyi, İstanbul'da sapıklık ve maddeciliğin ortaya çıkışını anlatıyor. 1807 yazı boyunca İmparator Napolyon, İmparator kardeşi Rus Çarı ile bağlaşıklık kuruyordu. Sultan 3. Selim tahttan indirilmişti ve gerici parti İstanbul'da iktidarı alıyordu. Fransız devrimi doğduğu ülkede ölmüşe benziyordu ve etkisi Türkiye'de boğulmuş görünüyordu. Ne var ki özgürlük ağacının taze fidanı İslam toprağında kök salmıştı. Acı olduğu kadar tatlı yemişlerini de verecekti. Çeviren Server Tanilli. Kitabın sonu. 25 Haziran 2003, sayfa 227.